aşka şeytan karışır. Hande Altaylı.
Ayrım 13.
En güzel sokaklar onundu. En sevimli dükkanlar, en parlak ışıklar hepsi o şehirdeydi. Başka hiçbir yerde gün batımı insanı öyle büyüleyemezdi. Kimsenin bakışlarının böyle içime işleyemeyeceği gibi diye düşündü. Bu adama çaresizce tutkundu. Onun yüzüne bakarken içinden ağlamak geliyordu. Bunca yıl sonra onu aynı şiddetle sevmeye kaldığı yerden devam edebiliyordu. Basbayağı bir lanetti bu. Yemekten çıkarken seni bir daha görmek istemiyorum demişti Ömer'e. Onunla görüşmeye devam ederse direncinin kırılacağını biliyordu. Ömer onu seviyordu ve hep sevmişti. Bunu bilmek bile hayatının geri kalan kısmını geçirmek için gereken gücü veriyordu. Restoranın arabasına doğru yürürken Zerrin'e özür dileyen bir mesaj atmıştı. Onu boşuna suçlamıştı ne de olsa. Başından beri Ömer'e Aslı'yla ilgili bilgi veren Nalan'dı. Mesajına karşılık Zerrin büyük bir öfkeyle Aslı'yı arayıp onu sürekli Nalan'la bir olup kendisini dışlamakla suçlamıştı. Tam telefonu kapatırken de ''Hep onu adam yerine koyup durdun. Her olayda beni günah keçisi yaptın. Bıktım artık. Ömer'le yatan o, istemeyen benim.'' diye bağırmıştı. 27. O gece Nalan'ın cep telefonuyla eve döndükten sonra sabaha kadar uyumadı. İnsanlar böyle katil oluyordu herhalde. Kimsenin öğrenmeyeceğinden emin olsa tenha bir köşede Nalan'ı da Ömer'i de seve seve öldürürdü. Kendisi yapamasa bile pekala bir kiralık katil tutabilirdi. Kendini acımasız bir tavırla talimatlar verirken hayal etti. Kolay bir ölüm olmayacak, acı çekmelerini istiyorum. Bol kan olsun, mümkün olan en küçük parçalara bölünsünler ve yeryüzünden sonsuza dek silinsinler. Gözlerini karanlığa dikip şöyle koca bir merminin Nalan'ın kafatasını parçaladığını düşledi. Duvara fışkıran kanı ve beyin parçacıklarını. Keşke filmlerdeki şiddet sahnelerinde gözlerini kapamasaydı. Şimdi daha gerçekçi hayaller kurabilirdi. Sonra Nalan'ın cenaze törenine geçti. Zincirli kuyu mezarlığında Zerrin'le ikisi kalabalığın uzak bir köşesinde yan yana dururlardı. Yüzlerinde üzgün bir ifade, akıllarında ise başlarında duran örtülerin alışılmadık ağırlığından bir an önce kurtulma arzusu olurdu. Nalan'ın anne ve babası ağlarlarken Ömer gelirdi. Kendini bekleyen benzer sondan habersiz öylece dikilir, ayakkabılarına bakardı. İçinden onun ölümünü düşlemek gelmiyordu. Sanki bütün olanların tek suçlusu oymuş gibi nefretini Nalan'a yöneltmişti. Ne fenaydı. Birileri bir yerlerde bir hatlar karıştırıyordu ve tasası bize düşüyordu. Onların yaptıklarının acısını çekmek, bununla yaşamayı öğrenmek, hazmetmek, sindirmek ve hatta belki günü gelince affetmek. Tekrar Nalan'ın kafasının patladığı sahneye döndü. En çok hoşuna giden buydu. Gözü de fırlasa mıydı acaba? Sapık hayallerine kısa bir süreliğine ara verip kendine bir bardak viski koymak için kalktı. Aslında viskiden nefret ederdi ama şu andaki ruh haliyle kendisine onu yakıştırmıştı. Sert kadına sert içki. Elinde dolu kadehle tekrar kanepeye uzandı ve Nalan'ın telefonunu alıp karıştırmaya başladı. Bu kadının hızı gerçekten etkileyiciydi. Hasan'ın fotoğraflarının yanına Ali Kerim'inkiler eklenmişti bile. Daha 3 gün önce Hasan için sinir krizleri geçiren o değildi sanki. Sonra bir şey daha buldu. Ömer'in numarası da telefonda kayıtlıydı. Temkinli kızdı Nalan. Semra ismiyle kaydetmişti onu. Üstelik ikisi son 10 gün içerisinde 3 kez konuşmuşlardı. Belki de ilişkileri yıllardır sürüyordu. İç organlarının aniden şiştiğini ve bedeninin onlara dar geldiğini sandı. Bütün gece hayaller kurup durdu. İkisini sevişirken, yemek yerken, kendisinden bahsedip gülerken düşledi. Bunun kendine işkence etmek olduğunu biliyordu ama hiçbir güç zihnini durdurmaya yetmiyordu. Sabaha kadar bu gölge oyunundan kurtulamadı. En fazla birkaç saat süren huzursuz bir uykunun ardından korkuyla uyandığında evin içinde nereden geldiğini çözemediği bir ses vardı. Yüreği panik içinde çarparken sesi Nalan'ın telefonundan geldiğini anladı. Saat 9'du ve işe geç kalmıştı. Telefonun ekranında yanıp sönen ismi görünce bir an kararsız kaldı. Hasan Ev. Açmakla açmamak arasında birkaç tur gidip geldi ve sonra nedense büyük ihtimalle içinden yükselen ortalığı karıştırma isteği yüzünden yeşil düğmeye bastı. Hasan'a ne söyleyeceği konusunda hiçbir fikri yoktu ama söyleyebileceklerini düşününce heyecanlandı. Alo? Nalan'cığım merhaba, ben Ayten dedi karşı taraftan sıcacık bir kadın sesi. Ayten mi? Sonra bir anda hatırladı. Ayten Hasan'ın karısıydı, Nalan'ı kovduran kadın. Herhalde Nalan hızlı davranıp fotoğrafları göndermişti bile. Ayten Hanım, ben Nalan'ın bir arkadaşıyım, telefonunu bende unutmuş da. Nalan'ın yiyeceği fırçadan nasibini almak istemiyordu. Ah kusura bakmayın, ben işten ayrıldığını yeni duydum, çok üzüldüm. O yüzden bir sesini duymak ve yapabileceğim bir şey var mı diye sormak istedim. Siz iletebilir misiniz kendisine? Kadının sesi hakikaten de çok üzgün geliyordu. Ya çok zeki ya da gerçekten bilmiyor diye düşündü. Yüzünde kocaman bir gülümseme oluşmuştu ve etrafta kimse olmadığı için bunu gizlemeye gerek duymadı. İsterseniz size Nalan'ın ev numarasını vereyim, aramanız eminim onu çok sevindirir diye atıldı en dost canlısı sesiyle. Kadını sarılıp öpmek istiyordu. Telefonu kapattığında dakikalarca güldü. Kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne kocasının ilişkisini biliyordu ne de Nalan'ın kovulmasını buyurmuştu. Hasan Nalan'ı ustaca bir taktikle başından def etmişti. İçinde hoş bir tatmin duygusuyla duşa koştu ve erken gelen adalet yüreğine soğuk sular serperken vücudunu ılık damlacıklara teslim etti. 28. İki ay sonra terfi etmeyi bekliyordu, edemedi. 3 yıllık emeği, kendini öldürürcesine gece gündüz çalışması hepsi boşa gitmişti. Herkes gezip tozarken o rapor yazmıştı. Herkes tatile gittiğinde o oturup rakip analizlerini incelemişti. Üstelik şirketin en parlak ismi oydu. En başarılı projeler daima onunkilerdi. Koskoca 3 senesi çöpe atılmıştı ve onun yerine Defne genel müdür yardımcısı olmuştu. Yetersiz, tembel ve orta zekalı Defne. Ve elbette genel müdürüne sen salaksın diye bağırmayacak kadar sağduyulu Defne. İlk bir hafta hiç durmadan tırnaklarını yedi. Sonraki hafta ise başının tahmininden daha büyük bir belada olduğunu keşfetti. Önce üzerinde 6 ay kafa patlattığı proje saçma sapan gerekçelerle iptal edildi ve senelik planlaması olduğu gibi çöktü. Ardından şirketin Amerika'daki genel merkezinden gelen büyükbaşların katıldığı senelik toplantıya çağrılmadı. Oysa önceki senelerde bu toplantıların gözdesiydi. Toplantı akşamı verilen ve aslında pozisyondaki herkesin katıldığı geniş kapsamlı yemeğe de davet edilmeyince şüphelerinde haklı olduğu kesinlik kazandı. Anlaşılan Ali Kerim onu işe yaramaz biri gibi göstermek ve Amerikalılardan uzak tutmak istiyordu. Aslı'yı asıl şaşırtan ise Ali Kerim'in fütursuzluğuydu. Tüm profesyonel kaideleri ve teamülleri hiçe sayarak açıkça savaş ilan etmişti. Herkes şaşkındı. Şirketin her yanında 1000 tane dedikodu ürüyordu ama bunların hiçbiri genel müdürü yolundan döndüremiyordu. Aslı'nın aklı bir türlü basmıyordu. Gölgesinden bile korkan ödlek Ali Kerim nasıl olup da cengaver bir savaşçı aslana dönüşmüştü. Aslı onu Nalan'ın doldurduğundan kuşkulanıyordu. Daha doğrusu onu Nalan'ın doldurduğundan emindi de Ali Kerim'in bu kadar kolay etkilenmesine bir anlam veremiyordu. Bir kadın uğruna kendini ateşe atacak adam değildi o. Çıkarcının, bencilin tekiydi. Biricik arzusu hasbelkader getirildiği koltuğunu mümkün olduğunca uzun süre poposunun altında tutmaktı. Terfi edememenin dışında hayatı oldukça hareketliydi. Ayten Hanım aradıktan sonra Nalan telefonunu Aslı'nın aldığını anlamış ve çıldırmıştı. Köpükler saçarak 4-5 kere Aslı'yı aramış, her defasında küfürleşip birbirlerinin suratına kapatmışlardı. Polise haber vermekle, kafasını kopartmakla, sürüm sürüm süründürmekle tehdit edip duruyordu. Şu sıralar Nalan'dan haber taşımakla görevli olan Zerrin bu vazifesini eksiksiz yerine getiriyordu. Bu sayede Aslı Hasan'ın karısı aradıktan sonra Nalan'ın yıkıldığını, günlerce kendine gelemediğini ve iyice aklını oynattığı bir gün Hasan'ın iş yerini bastığını öğrenmişti. Hasan çok kötü davranmış, taleplerinden bunaldığı için onu sepetlediğini itiraf etmişti. Bitti kızım demişti. Bitti artık. Nalan da adamın üzerine saldırıp yüzünü gözünü paralamıştı. O daima serin ve kontrollü görünen kadın yapmıştı bunları. Aslında Sinan'la ilişkisi ise temkinli bir şekilde ilerliyordu. Aralarındaki emniyet mesafesini özenle koruyorlardı. Her ilişkinin kendine özgü kuralları olurdu. Onlarınkiler çok özel sorular sormamak ve birbirlerinin hayatını didiklememekti. Ömer'le olandan değişik bir bağ kurulmuştu aralarında. Öncelikle daha yumuşaktı. Kelimeler kurşun yerine kullanılmıyordu. Kimse diğerinin canını acıtabilmek için canını dişine takmıyordu. Kontrollüydüler. Birbirlerinin evini aramadan gitmiyorlar. İsteseler bile durduk yerde seni özledim diye telefon etmiyorlardı. Ama yine de haftanın en azından 3 gecesi birlikte kalmayı başarıyorlardı. Sadece bunun kimin talebi olduğu belirsizdi. Aslı Sinan'a sadece bir kere neden boşandığını sordu. Seni rahatsız ediyorsa cevap verme. Neden ayrıldınız? Aşk mı bitti? Dedi çekine çekine. Güzel bir sevişme sonrasında sarılmış yatıyorlardı. Onunki bitti. Birbirlerine yapışmış 2 kene gibi yaşamasalar da beraber yemek yapıyorlar, sinemaya gidiyorlar, barlarda sabahlıyorlardı. Aslı ilk defa hayatında biri olmasının ne anlama geldiğini fark ediyordu. Hayat gerçekten de paylaşılabilir bir şeydi. Ömer'le hayatı paylaşmamışlardı. Olsa olsa belki biraz çalmışlardı ondan. Bir gün bile sokakta el ele dolaşmamışlar, barlarda öpüşmemişlerdi. En mutlu anları Dalyan'ın telefonlarıyla bölünüp durmuştu. Ömer'den sonra hayatına giren erkeklerle bir şey paylaşmayı da kendisi istememişti. Hepsinde sinirine dokunan bir şeyler çıkmıştı. Pek çoğuna bir akşam yemeği süresince bile katlanmak mümkün değildi. Akşam yemeğinde katlanabildikleri ise gecenin geri kalan kısmında ızdırap verici olabiliyorlardı. Hatta sadece arkadaşıyken çok eğlenceli buldukları bile sevgisi oldukları anda batmaya başlıyorlardı. Örneğin aniden börek deyiveriyorlardı. Oysa şimdi her şey filmlerdeki gibiydi. Bütün kelimeleri doğru telaffuz eden, arabasının lastiğini değiştiren, hasta olduğunda ateşini ölçen, sarılıp uyuyabileceği, hafta sonları 6 saat kahvaltı yapabileceği bir sevgilisi vardı. Ömer'den ise hiç ses yoktu. 29. Zerrin çat kapı çıkıp gelmiş, yarım saatten az uzun bir zamanda bir şişe kırmızı şarabı bitirip zurna gibi sarhoş olmuştu. Aslı gitmesinin umudu kesti. Bazen en iyisi kaderine razı olmaktı. Gerçi sarhoş olduğunda Zerrin'in çenesi öyle bir düşüyordu ki insan kaderine razı olmakta hayli zorlanıyordu. Ayı kendi pek kibar biri sayılmazdı ama şişenin dibini gördüğü andan itibaren toplum içinde tutulamayacak bir hale geliyordu. Aslı evde olduklarına şükretti. Pollyanna haklıydı. İnsan zorlarsa her şeyde sevinecek bir taraf buluyordu. Biz diyordu Zerrin güçlü sesiyle, yani tüm diğer güzel, havalı ve harika kadınlar, anasını satayım hepimiz kıtlık içindeyiz. Ortalıkta adam yok. Hepsinin tüy kalkmış. Artık kimseyle çıkamıyoruz bile. Çıkmak ya da sevgili olmak diye bir şey kalmadı. Tedavülden kalktı. Yok artık öyle bir şey. İki gün takılıyoruz, sonra herkes kendi yoluna gidiyor. Bırak çıkmayı, adamlarla konuşamıyorsun ayol. Cık cık mesaj sesinden. Yemin ederim ne glasnost ne de perestroika vermedi bize bu cep telefonlarının verdiği hasarı. Bir de sana bak, nereden buluyorsun bu adamları zerre anlamıyorum. Söylediğini duyan da hayatın mutluluklara gark olmakla geçti sanacak. İlk defa doğru düzgün bir adam buldum, onu da senin kem gözün yüzünden kaybedeceğim. Aslında sarhoşken Zerrin'le polemiğe girmek doğru değildi. He deyip geçecektin. Hadi be, ilk defaymış. Senin kıldan tüyden sebeplerle attığın adamlarla 20 kadına elektrik bağlanır, hayatları aydınlanırdı garibanların. Yok ya. Tabii kızım, nimet onlar. Yemeyeceksen elleme. Ne yapacağım yani, öpüp başıma mı koyayım dedi Aslı bir kahkaha patlatarak. Ben bilmem ama bak bu adama da bir kul bulma. Allah'ın gücüne gider artık. Ayol, gıcığın, huysuzun tekisin, ne buluyorlar sende? Merak etme, zaten yakında işsiz kalacağım. Bir de sevgisiz kalmayı gözüm yemez bu aralar. Zerrin aniden ayağa sıçradı ve telaşla iki adım sağa iki adım da sola koşup başladığı noktada durdu. Onu tanımayan biri halini görse 3. Dünya Savaşı'nı haber verecek ulak sanabilirdi. Ay bak, ben sana neyi söylemeyi unuttum dedi yumruğunu hızlı hızlı kafasına vurarak. Şimdi sen iş falan deyince aklıma geldi. Ne diye sordu Aslı ve cevabı beklerken Nalan ve Ömer'le ilgili bir şey söyleyeceği korkusuyla gerildi. Onlarla ilgili başka bir şey öğrenmeye hazır değildi ve hiçbir zamanda olmayacaktı. Ali Kerim karısıyla çok fena papaz olmuş. Aslı öyle derin bir nefes aldı ki ciğerlerinin hacmine şaşırdı. Ne var bunda? Zaten boşanıyorlar. Pireyi deve yapmakta Zerrin'in üstüne yoktu. Bu kadının dedikodu yapmaktan aldığı zevki kimse sevişmekten bile alamazdı. Yeni bir haber, özellikle de birileri için kötüyse, onu dünyanın en mutlu insanı yapıveriyordu. Dedikodusu yapılan kurban ne kadar yakın arkadaşıysa Zerrin'in mutluluğu da o oranda büyüyordu. Boşanıyorlar, o ayrı. Ama asıl para yüzünden birbirlerine girmişler. Nalan anlattı geçen gün. Kadın bir sürü şey istiyormuş. Ali Kerim de hayatta vermem, boşanmak isteyen ben değilim diyormuş. Ya dedi Aslı ve ayağa kalkıp pencerenin yanında durdu. Boğazı seyrederken yüzünde pek de hayra alamet olmayan bir gülümseme vardı. 30. Toplantı en sonunda bitmişti. Nedense bir toplantı ne kadar gereksizse o kadar uzun sürerdi. Haydi bir araya gelip saçmalayalım, sonuçsuz tartışmalar yapalım, cevapsız sorular sorup onlara olmayan cevaplar arayalım. İnsanların ne kadar çok boş vakti vardı. Aslı üzerine bin kez minicik harflerle çok sıkıldım, çok sıkıldım, çok sıkıldım yazdığı not defterini çantasına koyup kendisini dışarı attı. Ali Kerim'in son günlerdeki taktiği Aslı'yı şirketten olabildiğince uzak tutmaktı. Bunun için sürekli icat çıkarıyor ve onu İstanbul'un dört bir köşesindeki tüm uyduruk toplantılara gönderiyordu. Bugünkünde olduğu gibi genelde Aslı neden orada olduğunu bile anlamıyordu. Onun yerine buraya satıştan birilerinin gelmesi gerekirdi.
Ayrım sonu.